Ayrım 66, sayfa 454. Sonuç olarak tek bir katil arıyorum ve bu herifin Jura bölgesinde yaşadığından da eminim. Silvi Simonis'i, Agostina Geda'nı, kocası Salvatore'yi, Raimo Raimake'nin babasını öldüren bu adam. Öldürdükten sonra hayata dönenleri koşullandıran, onların kafalarına şatanist fikirleri sokan bu adam. Ayrıca bu herifin bir doktor olduğunu tahmin ediyorum. Ancak kimya, botanik, endoloji, anestezi gibi diğer konularda da bilgi sahibi. Benim düşünceme göre herif bir süre Orta Afrika'da yaşamış. Bu tür heyecan uyandırıcı reanimasyon bakanlığına şahit olmuş ve onların yanlarında bulunmuş. Ve bir hastaneye kolayca sığabilecek imkanlara sahip. Yine bir süre sustuktan sonra devam ettim. Onun komadan çıkar çıkmaz Lukun belleğine de müdahale ettiğini düşünüyorum. Yeniden bir sessizlik oldu. Kimse fincanına el sürmemişti. Bu olay bugüne dek karşılaştıkları arasında en çılgın olanıydı. Sonra da Luke koltuğunda kıpırdanarak konuşmaya başladı. Ne yapıyoruz? Soruşturmaya en baştan başlıyoruz. Artık somut olaylara bütün dikkatimizi vereceğiz. Seni vadiyi taradım ben. Şu bok böceği hikayesi ve her şey yeniden başlamak gerekiyor. Herif orada. Bundan eminim. Meğerse doğru döndüm. Sen şu böcekleri, Liken'i, Jura'daki Afrikalıları yeniden araştır. Falco sana açıklayacak. Tam verilerin, bütün bu verilerden birisinin bir ipucu çıkacağına inanıyorum. Başka da çaremiz yok. Malaspe'ye döndüm. Sen, Larfo'nun izinden git. Afrika kökenli uyuşturucu siyah iboga'ya yoğunlaş. Çok zor olan bir madde, çok zor bulunan bir madde. Kabiliyeli bazı müşterilerine tedarik ediyormuş. Elimde bununla ilgili bir dosya var, sana getirdim. Başka bağlantıları var mıymış araştır. Bizim katil deneyimlerde kullanmak için siyah iboga arıyor, buna eminim. Diğer satıcılarla da temasa geç. Malespe ağzında piposu not alıyordu. Ona güvenebilirdim çünkü uzun yıllar narkotikte görev yapmıştı. Falco araya girdi. Peki ya ben? Teorime göre katil Avrupa çapında bütün reanimasyon vakalarının yerlerini saptıyor. Yani bunları saptamak için bazı imkanlara sahip. Bu bizim için önemli bir ipucu. Şu veya bu şekilde ölüp de hayata dönenleri buluyor. Bunu nasıl yaptığını öğrenmemiz gerekiyor. Somut olarak ben kimle temasa geçiyorum? NDE vakalarının dökümünü tutan kuruluşlarla. INDS mesela, International Association for Death, Near Death Studies. Bir Amerikan kuruluşu mu? ABD'de bir ofisleri var ama Fransa'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde de ofisleri var. Şimdi bütün şubeleri araştır. Belki negatif deneyimlerle ilgilenen birini hatırlıyorlardır ya da sadece şüphelerini çekmiş birini. Yabancı dillerle aranan iyi olduğuna göre senin bu için bu bir sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Falco suratını astı. Devam ettim. Araştırmanı herhangi bir hayal görmemiş olsalar bile heyecan uyandırıcı deneyim yaşamış kişilerin tamamını kapsayacak şekilde genişlet. Her şeye rağmen eğer haklıysan bizim katil onların beyinlerine nüfuz etmeyi kendine görev edinecektir. Komadan çıkmış hastalarla ilgilenen kuruluşlarla temasa geçmek zorunda. Salonun temiz havasına rağmen bir kamera yaktım. Bana gelince dedim, Raimo Raimarki'nin, Agostina Geda'nın ve Manon Simonis'in tıbbi dosyalarına yeniden göz atacağım. Bu üç dosyada ortak bir isim olabilir. Bir doktor, bir bilirkişi, bir uzman. Meğer bir çekincesini törmek zorunda kaldı. Matt, tamam bütün bunları yapalım. Ancak bazı başka dosyalar da var bizi bekleyen. Her şeyi bırakın. Ya Dumayet diye sordu Falco. Ben ilgilenenim. Bu soruşturma mutlak bir önceliğe sahip. Her üçümüz de bu işin içinde görmek istiyorum. Sustum. Sonra bir kahkaha patlattım. Garsona işaret ettim. Artık daha ciddi konulara geçebiliriz. Buralarda bir yerlerde gizlenmiş bir şey olacaktı. Bölüm 107. Dışarıda beni bir bomba bekliyordu. Saat 09:10'da Manon tarafından bırakılmış bir mesaj. Neredesin? Beni tutukluyorlar Mert. Beni gözaltına alıyorlar. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Gelip beni al. Mesaj kesik kesik soluklanmalarla ürkmüş bir hayvan gibi sona eriyordu. Demek Magna tahminimden çok daha çabuk harekete geçmişti. Ve hem de en kötü yola başvurmuştu. Direkt gözaltına almıştı. 24 saat gözlem altında tutulabilirdi ve bu gözaltı süresini bir kere daha uzatma hakkına sahipti. Onu kim sorgulayacaktı? Adli polisin adamlarını düşündüm. Teşkilatın en sertleri. Manon'u aradım. Telesekreter çıktı. Yargıcın telefon numarasını tuşladım. Yine telesekreter. Kahrettim. Peş peşe iki yere aradım ve sorgulamanın Nanterre'de Trois-Fontaines sokağının binasında yapılacağını öğrendim. Sirenimi açarak tepe lambamı yaktım ve defense doğru yola çıktım. Hızla. Tepe lambamdan yayılan ışık arabamın içini kutup mavisine boyuyordu. Ayağımı gaz pedalından çekmeden yol alıyor, bir yandan da soruşturmamı ihlal etmemem gerektiğini düşünüyordum. Ağlayan kendini kaybetmiş Manon'un görüntüsünden kurtulmalı ve benim için öncelikli olan dosyalara dönmeliydim. Ramon Raimarken'in psikiyatri Voltaire'ni aradım. Bağıra bağıra ona durumu açıkladım ve ondan mümkün olduğunca çabuk Raimon'un tıbbi dosyasını yollamasını istedim. Tabii onunla temasa geçmiş tüm doktorların ve uzmanların listesini de eklemesini unutmamasını rica ettim. Walton her şeyi dijital ortama geçirmişti. Derhal hepsini e-postayla bana iletebilirdi ancak İngilizce değildi, hepsi Estoncaydı. Estoncaydı. Sorun değildi, ben bir isim arıyordum, bilimsel bir yorum değil. Siren sesleri arasında bu kez Lodes'teki tıbbi müşahede ofisini ve Agostina Geda mücadelesiyle ilgilenmiş bilirkişilerin listesini istemek için aradım. Bana bu belgelere bir cinayet soruşturması nedeniyle el konulduğunu söylediler. Agostina Geda'nın tedavisiyle ilgilenmiş olan Doktor Pierre Balchot öldürülmüştü. Hiçbir şey söylemeden ve isim vermeden telefonu kapattım. Durum boktanlığın da boktanıydı. Aklıma Van Dieter'in geldi. Onda da bir dosya vardı. Ancak ondan bir kez daha lütufta bulunmayı istemezdim. Kardinal'le yeniden tartışmayı göze alamıyordum. Geriye bir tek Katana başpiskoposluğu kalıyordu. Ben Monsieur Corsi'yi aradım. Sirenimi taktım. Psikopata ulaşabilmek için iki rahiple konuştum. Beni hatırlıyordu ve Santa Sede'nin bilirkişi raporunun bana yollamakta bir mahsur görmüyordu. Ancak bana fotokopileri verebilirdi ve bu da en az bir haftalık bir süre gerekiyordu. Soğukkanlılığımı koruyarak soruşturmanın aciliyetinden söz ettim ve sabah diye kodlarından birinin bana dosyayı farklamasını istedim. Ve verdiğim zahmet için teşekkür etmeyi de ihmal etmedim. Telefon trafiğini sürdürüyordum. London Üniversitesi Hastanesi'nin numarasını tuşladım. Onlardan da Manon'un kurtulması ve tedavisiyle ilgili dokümanları göndermelerini istedim. Doktor Maurice Bolter'in bir seminerdeydi ve ancak akşama doğru ofiste dönecekti ve dosyanın nerede olduğunu bir tek o biliyordu. Bir mesaj bırakmak istiyor muydum? Sadece bir kez karşılaştığım stajyer doktorla konuşmak istediğimi söyledim. Adını hatırlıyordum. Julie Delille. Sadece hafta sonu çalışıyordu ve cuma akşamları göreve geliyordu. Daha birkaç saati vardı. Öğleden sonra arayacağımı söyleyerek telefonu kapattım. Portemalo. Bir muhakeme yaptım. Bugün Raimo ve Agostino'nun dosyaları elimde olacaktı. Ayrıca Elif Tiller uyandıktan sonra Lux Cyberas'la temasa geçmiş olanların listesini de bana ulaştıracaktı. Bir tek verileri muhakeme etmek ve bir isim bulmak, ortak bir isim bulmak için Nano'nun dosyası eksikti. Saint-Germain-l'Auxerrois yönündeki tüneli geçtikten sonra beni doğrudan Nanterre Park çıkışına götüren bulvara saptım. Burası beni Nanterre'deki İçişleri Bakanlığı'nın ek binasına ait olan yola götürecek en kısa yoldu. Üniformalı nöbetçiler beni içeri bırakmadı. Randevum yoktu. Ayrıca herhangi bir davet de almamıştım. Dün gece buraya getirilen parkur gibi şanslı değildim. Corinne Magnanac burada olduğumu söylemelerini rica ettim. 5 dakika sonra kızıl saçlı yargıç göründü. Yanakları artık pas renginde değil alev alevdi. Bana merhaba bile demedi. Burada ne arıyorsunuz dedi metal dedektörlü kapıdan çıkarken. Sesi öfkeliydi. Manon'la konuşmak istiyorum. Yüzünde zoraki bir gülümseme belirdi. Ona doğru bir adım ilerledim. Beni engellemek niyetinde misiniz? Kimseyi engellemiyorum dedi. Ancak onu göremezsiniz. Bunu sizin de gayet iyi bildiğinizden eminim. Ben cinayet masasında yüzbaşıyım. Sakin olunuz. Polislerle dolu mekanda bağırmıştım. Bütün gözler bana çevrildi. Elimle kanter içinde kalmış yüzümü sıvazladım. Ellerim titriyordu. Magnan beni kolumdan tuttu ve alçak sesle kulağıma fısıldadı. Gelin işte ofise geçelim. Güvenlik barikatını açtıktan sonra sağa döndük ve bir sürü kapının bulunduğu bir koridora saptık. Toplantı salonuydu. Beyaz bir masa, birkaç sıra sandalye, bej rengi duvarlar. Hiçbir özelliği olmayan bir mekan. Yasayı en az benim kadar siz de biliyorsunuz dedi kapıyı kapatırken. Gülünç duruma düşmeyiniz. Elinizde onun aleyhine kullanabileceğiniz hiçbir şey yok. Sadece onu sorgulamak istiyorum. Herhangi bir zorlama olmadan geleceğinden emin değildim. Neyin tanıklığını yapmasını istiyorsunuz Allah aşkına? Yaşadığı deneyimin. Yaşadıklarını biraz daha eşelemek istiyorum. Sandalye sıralarının yanından yürüdüm. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bunu söyledi. Hem de birkaç kez. Kahretsin. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Sakin olunuz. Luke'la benzer bir deneyim yaşadı mı yaşamadı mı o emin olmak istiyorum. Anlıyor musunuz? Üstelik yeni bir durum var. Nasıl yani? Nasıl yeni bir durum? Dün akşam Luke Cyberus'u gördüm. Durumu iyi değildi. Kireç gibi olmuştum. Ne oldu? Bir tür kırık. İvedilikle benimle konuşmak istemiş. Nasıl şu anda? Gidip onu görünüz. Gördüklerimi size anlatmam çok zor. İki elimle masaya vurdum. Siz bunu yeni bir durum olarak mı adlandırıyorsunuz? Sayıklayan, saçmalayan bir adamı. Bu sayıklama aynı zamanda bir gerçeğin dışa vurumu olabilir. Luke, Manon Timonis'in aynı travmayı yaşadığını iddia ediyor ve onun hala bu eski deneyimin etkisinde olduğunu söylüyor ve bunun içgüdüsel olarak cinayet işlemesine neden olacak bir şoka yol açabileceğini de iddia ediyor. Ve siz bu saçmalıklara inanıyorsunuz, öyle mi? Ortada bir ceset var Matthew. Manon'u sorgulamak istiyorum. Onun deli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bazı şeylerden emin olmam lazım. Hatta kendine malik mi onu bile bilmeliyim. Başka bir gerçeği de anlamıştım. Gözlerimi yakan tavana doğru çevirdim. Burada yukarıda bir psikiyatr var mı? Bir uzman getirdim, evet. Ben ifadesini aldıktan sonra Manon onunla görüşecek. Bir sandalyeye çöktüm. Size direnmez, kahretsin. Onun hiçbir şeyden sorumlu tutamazsınız. Colin Hagnan bana doğru yaklaştı. Eliyle sandalye sıralarının hemen önündeki masaya okşuyordu. Sessizce çalışıyoruz. Onun ruhunun karanlık bir bölgesine gizlenmiş, olay çözmemize yardımcı olacak bir şey atlamak istemiyorum. Cevap vermedim. Birkaç saat önce Manon'un Latince olarak mırıldandığı sözcükleri düşünüyordum. Loquat facimus. Aslında ben bile hiçbir şeyden emin değildim. Colin Magnan karşıma oturdu. Size bir sırrımı açıklamak istiyorum Matthew. Bu olayda elimde hiçbir delil olmadan yol alıyorum ve her şeyi yol boyunca oluşturuyorum. Bu nedenle hiçbir varsayımı göz ardı edemem. Manu'nun ruhunu şeytana satması bu bir varsayım değil, bir suçlama. Simonis olayındaki her şey olağan dışı. Cinayetin işleniş biçimi, Sylvie'nin kişiliği, dini bir bağnaz, çocuğunu öldürmeye teşebbüs ettiğinden şüpheleniliyor. Kızı bir cinayet kurbanı, ölümden dönmüş ve hiçbir şey hatırlamıyor. Bizim ilgilendiğimiz bu cinayet, hepsi de çok karmaşık olan diğer cinayetlerin bir kopyası. Ve şimdi Luke Tyburat kendi arzusuyla komaya giren bir polis. Ve siz ona inanıyorsunuz. Gidip onu görünüz lütfen. Dikkatlice yüzüne baktım. Ses tonu Luke'unkine benziyordu. Sert gönlümün ardında bir yumuşaklık ve gizem vardı. Aslında Magnan o kadar da antipatik biri değildi. Sadece dosyasının içinde kendini kaybetmiş bir yargıçtı. Ses tonumu değiştirdim. Sorgu ne kadar sürer? Birkaç saat, fazla değil. Sonra psikiyatrist Manon'la görüşecek. Akşama doğru gelip alabilirsiniz. Serbest kalacaktır. Hipnoz veya benzeri bir şey kullanacak mısınız? Dosya yeterince karmaşık. Daha fazla abartmanın gereği yok. Ayağa kalktım ve süngüsü düşük bir halde kapıya doğru ilerledim. Yargıç hole kadar beni yolcu etti. Holde bana doğru döndü ve dostça kolumu sıktı. İşimiz bitince sizi arayacağım. Camlı kapıyı itip dışarı çıkınca ince bir ışık kalbimi deldi geçti. Sevdiğim kadını terk etmiştim ve tam olarak şu anda nerede olduğunu bile bilmiyordum. Hemen kendi kendimi toparlamam gerekiyordu. Elimi çabuk tutmalıydım. Ne pahasına olursa olsun Araf ziyaretçisini bulmam lazımdı. Ama önce küçük bir ziyaret yapmalıydım. Saat 1:15. Girip görmek için kendime bir saat veriyordum. Daha fazla değil. Bölüm 108. Bir sorunumuz mu var? Nasıl bir sorun? Luke, KKHG durumunda. Kurul kararıyla hastane gözetim. Tehlikeli olmaya başlamış. Kim için? Kendisi için, başkaları için. Tecrit hücresini almışlar. Pascal Luca'nın daha önceki görüşmemizdeki kaygısızlığından eser yoktu. Yüz ifadesinden gerginliği belli oluyordu. Bir daha sordum. Ne oldu? Luke bir kriz geçirdi. Hem de çok şiddetli. Birine mi saldırdı? Hayır, ancak tıbbi malzemeleri parçaladı ve bir lavaboyu kırdı. Lavaboyu mu? Bu tür gösterilere, davranışlara alışkınız. Cebinden bir sigara çıkardı. Marlboro Light. Lipomla yaktım. Derin bir nefes çektikten sonra mırıldandı. Ancak bu kadar çabuk olmasını beklemiyordum. Numara yapmış olamaz mı? Eğer numaraysa son derece başarılı. Onu görebilir miyim? Elbette. Neden elbette? Çünkü o da sizi görmek istiyor. Zaten bu yüzden hücresinin altını üstüne getirdi. Önce yargıçla konuştu. Sonra sizin gelmenizi istedi. Şantajına boyun eğmek istemedim. O da sonuçta her şeyi kırdı geçti. Lombozlarla dolu koridorda yürümeye başladık. Luca mekanik bir şekilde yürüyordu. Bir önceki günün koşucusundan eser yoktu. Beni bir konsültasyon odasına aldı. Bir masa, bir yatak, ilaç dolapları. Luca başka bir odaya bakan camın storunu araladı. Oda. Storun şeritlerinin arasından içeri baktım. Luke çıplaktı, yere oturmuştu. Üzerinde judo giysisine benzeyen beyaz ve kalın bir örtü vardı. Hücre bomboştu, kapı kolu yoktu. Duvarlar, tavan ve zemin bembeyazdı. Tutunacak herhangi bir şey de görünmüyordu. Şimdilik sakin, dedi Luke'a. Haldun'un etkisiyle öncelikle deli durumundan gerçeği ayırt etmesini sağlayacak bir antipsikotik. Ayrıca sakinleştirici bir iğne de yaptık. Bakanlar size bir şey ifade etmeyecektir. Ancak etkili dozlar verdik. Anlamıyorum. Bu kadar kısa süre içinde böyle bir kriz. Camın diğer tarafındaki en iyi dostuma bakıyordum. Örtünün altına büzülmüş, hareketsiz duruyordu. Kılsız teni, kazınmış kafası, ifadesiz yüzü, bomboş olan bu odanın içinde kaybolup gitmişti. Sanki bir çağdaş sanat performansıydı. Nihilist bir eser.